Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda tekrar sizinle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Şafak.
Türkiye ile Rusya arasında vizenin kalkması yakın.
Evrensel.
İşçiler gidişattan şikayet etse de AKP'nin söylemlerinden etkileniyor.
Yeni Mesaj.
Taşıt kredileri coştu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Uğuroğlu 25 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde Yerel Seçim ve Millet İttifakı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı başarılı oldu. Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan seçildi. AK Parti 295 artı MHP 49 olmak üzere Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 344 sandalye ile çoğunluğu elde etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimde MHP'nin tek başına seçime gireceğini, yani AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıkladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Her ne kadar Bahçeli'nin fikir değiştirme ihtimali yüksek olsa da an itibariyle Cumhur İttifakı'nın olmayacağını varsayalım. Bu durumda Millet İttifakı ne yapacak? 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce 17 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı seçimlerden sonra da devam edecek dedi. 24 Haziran seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, seçimlerin sona ermesiyle seçim işbirliğine ve ittifakına şu anda ihtiyaç kalmamıştır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Millet İttifakı'nın dağıldığı yönünde kesin bir açıklama yapmadı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yerel seçimde Millet İttifakı'nı yeniden canlandırır ve AKP'yi özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yenme fırsatını kullanırlar mı? Millet İttifakı'nın toplam oyları AKP artı MHP'nin toplam oyundan fazla durumdadır ve ortak adayı çıkartırsa büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanır. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra Millet İttifakı'nın dağıldığını açıklamaları yanlış olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbirli davranması doğrudur. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin genel başkanları için 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim olmak ya da olmamak gibi bıçak sırtı bir durumdur. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimleri sonrası yaşadıkları çok önemli sıkıntılar ortadadır. Kaybedilecek yerel seçimlerde koltuklarını kaybetme olasılıkları çok yüksektir. Ayrıca AKP yenilgi uğratmak için 16 Nisan referandum sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını birlikte değerlendirmeleri, Millet İttifakı'nın yerel seçimde yeniden bir araya gelmesini gerektirir. Verdiğim 6 ilden 5'inde Millet İttifakı'nın AKP'ye yenilgi uğratacağı kesin sayılabilir. İstanbul'da ise ortak popüler bir aday çıkarmaları durumunda Millet İttifakı'nın kazanma şansı çok yüksektir. Ancak olmazsa olmaz şart da bu üç partinin teşkilatlarının küskünlük, kızgınlık yaşatmadan ortak aday için özveriyle çalışmasıdır. Ayrıca unutulmasın ki yerel seçimlerde Millet İttifakı başarılı olur, AKP'nin kalelerinin büyük kısmını kazanılırsa AKP artı MHP'nin meclis çoğunluğuna da darbe vurulmuş olur. Yerel seçimlerde yaşatılacak hezimet ile AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a ilk seçim yenilgisi yaşatılabilir. 16 yıl sonra siyaseten çok büyük bir darbe vurulabilir.
Levent Yılmaz 25 Ağustos tarihli Yeni Şafak gazetesinde ekonomik felaket en çok doları vuracak başlıklı yazısına yer veriyor. Belki sizlere oldukça iddialı gelebilir ancak dünya ekonomisi tarihin en büyük felaketlerinden birisinin eşiğinde, sebebi ise Amerika yönetiminin bir süredir iyiden iyiye körüklediği ticaret savaşları. Süreç ilk başladığında adını hemen ekonomik korumacılık koyanları uyarmış, bunun korumacılıktan daha ileri bir durum olduğunu, hatta ekonomik ırkçılık olarak bile nitelendirilebileceğini ifade etmiş, bu anlayışın dünyayı ekonomik felakete sürükleyebileceğini belirtmişti. İtiraf etmek gerekirse sürecin bu kadar hızlı işleyeceğini başlarda ben de tahmin etmemiştim diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sorunu teşhis etmek için kavramları iyi tanımlamak ve içini doldurmak gerekir. Genel kabul görmüş teorilere göre ekonomik krizler yerleşik kapitalist sistemin doğal bir çıktısıdır. Bazı iktisatçılar da krizleri kapitalist sistemin devamı için bir gereklilik olarak da görürler. Bu bakımdan ekonomik krizler hatalı ya da eksik yürütülen faaliyetlerin neticesinde ortaya çıkar. Oysa dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu risk bir krizin çok ötesinde. Amerikan yönetimi uluslararası hukuku hiçe sayarak ambargolar ve yaptırımlarla küresel ticareti baltalıyor, ticaret neticesinde yapılması gereken para transferini engelliyor. Hukuksuz vergi artırımları yapıp yıkıcı gümrük vergisi miktarları uyguluyor. Müttefiklerinde kur şokları yaratacak açıklamalar yapıyor. Terör örgütlerine binlerce tır silah veriyor. Yargı süreçlerine pervasızca müdahale etmeye çalışıyor. Özetle dünyayı telafisi oldukça zor olacak bir felaketin eşiğine sürüklüyor. Unutmayalım, krizler telafi edilebilir ancak felaketler telafisi olmayan yaralar açabilir. Her zaman belirttiğim üzere dünyanın ekonomik ağırlık merkezi hızla batıdan doğuya kayıyor ve Amerika bundan aşırı derecede rahatsız. Dahası dünya giderek daha fazla kutuplu hale geliyor ve Amerika dünyanın geri kalanında eskiden olduğu kadar rahat hareket edemiyor. 2008 krizi de tam olarak atlatılamayınca da Amerika giderek panikliyor. Stratejik gücünü kaybetmeye başlayan Amerika daha fazla kas gücü kullanarak ibreyi yeniden kendine döndürmeye çalışıyor. Bu bakımdan ben bu yıkıcı tavırların nedenini kendine aşırı güvenen bir ülkenin şımarıklığı değil, gücünü kaybeden bir aktörün paniği olarak görüyorum.
Sadrettin Karaduman 25 Ağustos tarihli Milli Gazete'de İyi Parti tamam mı, devam mı başlıklı yazısına yer veriyor. Meral Hanım geçenlerde küstü, oyuna devam etmeyeceğini söyledi. Paylaştığı tweetle kararının kesin olduğunu belirtti. 12 Ağustos'ta yapılan büyük kongrede ise genel başkan olarak milletin karşısına çıktı. İyi Parti kurulduğu kurulacağı andan itibaren kendisini önemli tartışmanın odağında buldu. Sayın Akşener'in Fethullah Gülen tarafından desteklendiği ifade edildi. Bu konuyu gündeme taşıyanlar haksız sayılmazlar. Çünkü bizzat Sayın Akşener'in açıklamaları bu kanaati oluşturmuştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hatta küsme hadisesinin de Gülen taktiği olduğunu yazanlar oldu. Her neyse, şimdi karşımızda bir İyi Parti var ve hayatiyetini devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan kongrede zımmen devam kararı çıktığına göre konuya girilmeyebilir. Ancak her şeye rağmen meseleyle alakalı görüşlerimizi serdirtmenin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Önce aklımıza takılan birkaç soruyu soralım. 1. Böyle bir partiye ihtiyaç var mı? 2. İyi Parti MHP'nin bir alternatifi olarak mı yola çıktı yoksa AK Parti sonrası için mi kurgulandı? 3. İyi Parti Sayın Akşener'le mi kaim? Bu ve benzer soruları çoğaltmak mümkün. Kafalarda oluşturulan imaj İyi Parti'nin merkez sağı toparlayacağı ve iktidar olacağı şeklindeydi. En azından oluşturulan algının böyle olduğu söylenebilir. Ancak beklenti gerçekleşmedi. Şimdi yapılan kongreye bakarak şu söylenebilir: İyi Parti Meral Hanım varsa vardır ve aldığı oyla da bırakın iktidar olmayı MHP'nin dahi gerisinde kalmıştır. Buradan hareketle şöyle bir sonuca varmak mümkün: gelecekte siyasi yaşamda böyle bir parti olmayacaktır. Çünkü çıta çok yükseklere kondu ve ilk girdiği seçimde çıta devrildi. Akıllarda oluşanın şöyle olması muhtemeldir: yahu iktidara namzet bir partidir diye oy verdik, oylarımız boşa gitti. Halbuki aslı bir işe yaramayan partinin fotokopisi ne işe yarar diye bir soruyu kendilerine sorarlarsa, bu partiyi kuranlar da bu sonuca varabilirler. Yeniden büyük kongreyi mi toplarlar bilemeyiz ama bir yolunu bularak Meral Hanım bu partiyi terk etmelidir. Niçin biz Meral Hanım'a bu tavsiyelerde bulunuyoruz? Bir kere daha açıklayalım. Sayın Meral Akşener 28 Şubat sürecinde dik duruş sergilemişti. Bu tavrıyla milletimizin gönlünde kurduğu tahtın yıkılmasına gönlümüz razı olmuyor. İyi Parti 12 Ağustos'ta yaptığı kongreyle bir nevi devam demiş oldu ama yeni bir kararla buraya kadarmış, tamam diyebilir demelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.